Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. Bölüm 7. Çok güzel sunmuşlar değil mi? Dedi Eve. Harika bir masal. Beyni dağıtılan Ralph Wooster'dan ya da bayılana kadar dayak yiyen Suzanne Cohen'den bahsetmiyorlar hiç. Ölen polisten ya da felç kalması muhtemel diğer polisten bahsetmiyorlar bile. Sadece halka hizmet etme hedeflerinin nasıl gerçek ve masum olduğu zırvaları. Ne yapacaksın? İşimi, dedi Nadine. Bu saçmalığı yayınlayacak mısın? Evet, yayınlayacağım. Bu bir haber Dallas ve benim işim haberleri halka yayınlamak. Ratinglerini de tavan yaptırır değil mi? Bunu yayınlayacağım, dedi Nadine bir an duraksadıktan sonra. Çünkü bir polis öldü ve bir diğeri de, arkadaşın olan bir diğeri de yaralandı. Yayınlayacağım çünkü evet, ratinglerime tavan da yaptırır. Şu anda burada olmanın, yayınlamadan önce sana okutmamın nedeni, sana saygı duyup seni arkadaşım olarak görmem ve adaletin kestirme yan yolları olmadığına inanmam. Eğer sen bana ve amaçlarıma inanmıyorsan, seni buraya çağırmakla bir hata yaptım demektir. Eve arkasını döndü ve küçük bir kanepeyi Nadine'in yüzünü buruşturmasına neden olacak sertlikte tekmeledi. Sen benim profesyonel konularda 10 dakikadan fazla tahammül edebildiğim tek muhabirsin. Tanrım, çok duygulandım. Arkadaşlık başka bir konu ama. Şimdilik sadece profesyonellik boyutunda kalalım. İşinde iyisin. Buna saygı duyuyorum ve dürüst çalışıyorsun. Teşekkürler. Hislerimiz karşılıklı. Ama bunun anlamı bu pisliği yayınlaman karşısında kalkıp mutluluk dansı yapmam değil. Savaşçılarmış, kıçımın kenarı. Bir cinayetten sonra lanet bir hale takıp aziz rolü yapamazsın. Sağlam laf. Senin ağzından aktarabilir miyim? Eve'in gözlerini öfke bürüdü. Kayıt dışı konuşuyoruz. Şu andaki her şey kayıt dışı, diye onayladı Nadine sakince. Ama seni temin ederim, hızla kayda girmek isteyeceksin. Seninle birebir canlı röportaj istiyorum. Ve Whitney ile, Tibble'la, Finney ile, McNabb ile röportajlar. Holloway'in tanıdıklarıyla da konuşmam lazım. Ailesi, arkadaşları, iş arkadaşlarıyla da. Ve validen de bir açıklama istiyorum. Kırmızı kurdeleye sarılmış halde gümüş tepside sunmamı da istersin herhalde Nadine. Nadine ellerini kalçalarına dayadı. Benim sahamdayız ve ben nasıl oynanacağını biliyorum. Eğer bu hikayenin dengeli olmasını, senin istediğin şekilde halka sunulmasını istiyorsan, bütün kilit oyuncularla görüşmem lazım. Eve, Rourke elini karısının gerilmiş omzuna koydu. Nadine haklı, gerçekten haklı. İzleyenlerin çoğu bu gruptan hoşlanacak. Zaten tiksinerek Cockburn ve Fitzhugh'ya, Fitzhugh kim diye atıldı Nadine. Chadwick Fitzhugh'dan mı bahsediyoruz, öldü mü? Kapa çeneni, dedi Eve. Düşünmeme izin ver. Bitirmeme izin ver, diye düzeltti Rourke. Bu grubun infaz ettiklerine bakacaklar ve şöyle düşünecekler. Hak ettiklerini bulmuşlar. Zaten çocuklarımızdan beslenen parazitten başka bir şey değillerdi. Rourke, seni seviyorum, dedi Nadine. Rourke ifadesiz bir yüzle başını yana doğru eğdi. Eğer Fitzhugh gibi bir pisliğin öldürülmesini kınadığım için ara bulmaya çalıştığımı sanıyorsan yanılıyorsun. Konu benim bugün orada genç bir polise neler olduğunu görmem ya da iyi ne olan şey Finney'e olabilecek olanları görmem ya da sana. Onlar da bu cafcaflı, süslü, bencil ifadelerle her şeyin içini boşaltıyorlar. Ama metni duyanların bazıları bu adamları kahraman olarak kabul edecektir. Ve uzaktan kumandayla kahraman olamazsın, dedi Eve. Kayıt dışıyken bu bomba cümlelere devam edersen, dedi Nadine, gerçekten oturup ağlayacağım. O halde halka onların sadece korkak olduğunu göster, diye devam etti Rourke. Halka Holloway'in ailesinin duyduğu acıyı göster. Çünkü onların oğlu da masum bir kurbandı. Bu grubun başlattığı şey yüzünden görev başında ölen masum bir polisti. Genç, istekli ve yaralı McNabb'i görmelerine izin ver. Medyayı tıpkı onlar gibi hünerli ve incelikli kullanman gerek. Tanrım, benim onları bulmam lazım. Onları durdurmam lazım. Ben medya çarkını kim çeviriyor oynayamam. Teğmen, Rourke, Eve'in omuzlarını sıktı. Her ikisini de yapman gerek. Benim o diski almam gerek. Nadine diski çıkardı ve Eve uzattı. Bu orijinali. Kendime bir kopya yaptım zaten. Eve diski elinden kaparken Nadine gülümsedi. Tanrım, seninle çalışmak çok eğlenceli olacak. Whitney ile görüşene kadar sana hiçbir açıklama vermem. Pekala, hadi ara onu o halde. Bence hepimiz bir kahve içeriz. Ben sana yardım edeyim. Rourke Nadine'in peşinden odadan çıktı. Eve biraz sakinleşmek için bekledi. Nadine'in haklı olduğunu görmekten nefret ediyordu. Bu savaşın bir cephesi de medyada ve canlı yayınlarda olmak zorundaydı. Komutanı uyandırmak için Nadine'in telelinkini kullandı. Uzun süredir konuşuyorlar. Nadine ikinci kahvesini doldurdu. Haberi zaten sabahın bu saatinde yayımlamayacaktın. Nadine kendi bitkisellerinden birini tüttürdüğünden Rourke da bir sigara yaktı. Gerçek tütünü tercih ediyordu. İzleyici oranlarını ve reytingleri en yükseğe çekmek, rakiplerinizi hazırlıksız yakalamak ve onların günbaşı haber bombalarını etkisiz hale getirmek için en az 6'ya kadar bekleyecektin zaten. Bu işte iyisin. Manipülasyon konusunda biraz tecrübem var. Ona 10 dakika daha veriyorum. Sonra merkezi aramam, hazırlıklar yapmam ve elektronik uzmanı çağırmam lazım. Sen herhalde... Hiç sanmıyorum. Eve'in aşmaya çalıştığı sınırları iyice zorlaştırmış olurum. Ama senin aklında özellikle birileri yoksa birkaç iyi isim önerebilirim. Ben Mia Duber'ı düşünüyordum. Harikadır. Elektronik konusunda dehadır ve teknik jargonu basit kelimelerle de çok iyi ifade edebilir. Senin için çalışıyor, değil mi? Serbest bir iş anlaşmamız var diyelim. Evet. Daha fazla oturmaya dayanamayan Nadine kalkarak gezinmeye başladı. İşimi çok yavaşlatıyor. Yapmam gereken araştırmalar, yazmam gereken metinler ve ayarlamam gereken röportajlar var. Bu hikaye şu anda gündemde olan diğer her şeyi geçecek. Ve sırada kim var? Sorulardan biri de bu olacak, değil mi? Bir cevap ortaya çıkana kadar herkes ekrana kilitlenmiş olacak. Benim polisim de bir cevap olmasın diye canını dişine takıp çalışacak. İşte bu yüzden saygıyı hak ediyor. Ve o yüzden her zaman harika bir hikaye yaratıyor. Siz ikiniz bu konuda biraz kafa tokuşturdunuz galiba ha? Rourke sigarasının dumanını ağır ağır üfledi. Kafalardan çok görüşlerimiz çarpıştı diyelim. Onun için benim görüşümü kabul etmek, benim onun görüşünü kabul etmemden biraz daha zor. Ama bir şekilde halledeceğiz. Bu konuda beni desteklediğin için teşekkürler. Senin için yapmadım, dedi Rourke. Eve için yaptım. Biliyorum ama yine de teşekkürler. Eve mutfağa girerken Nadine ona doğru döndü. Evet, benimle ve Whitney ile röportajların en kısa zamanda olacak. Vali yardımcısı tarafından okunacak bir açıklama verebilir sana. O henüz netleşmedi. Yardımcı bazı soruları da cevaplayabilir ama onaylanması gereken sorular olacak. Holloway'in ailesini bu saatte arayıp acılarına daha fazla travma ekleyemeyiz. Eğer sabah olduğunda seninle görüşmek isterlerse röportajı ayarlayacağız. Aynı şey Fini için de geçerli. Çok zor bir gün geçirdi, dedi Nadine ağzını açarken. Onu bu konu için uyandıramam. Doktorundan onay alır almaz McNabb'le bizim evde görüşebilirsin. Sana o onayı mümkün olduğunca çabuk alacağım. Chef Tibble'da bir açıklama yapacak ve belki bütün verileri inceledikten sonra sana bir röportaj vermesini umabilirmişsin. Bu kadarını kabul et Nadine, çünkü alabileceğinin en iyisi bu. Bir kahve içsen, benim telefon görüşmeleri yapmam ve giyinmem lazım. Seninle ve Whitney ile canlı röportajları stüdyoda yapacağız, bir saat içinde. Eve röportajı atlattı. Görüşme boyunca tamamen resmi görev sınırları içinde kalmayı başarmıştı. Nadine, röportajın içeriğinden çok memnun olmasa da, yayını etkili kılacak şeyin kelimeler olmadığını biliyordu. Asıl bomba, Eve Dallas'ın kendisiydi. Solgun, bitkin ama tamamen kendinde ve güçlü görünen Eve Dallas. Eve, tam kameralar kapanırken, vali Stephen Peachtree'nin geldiğini görerek şaşırdı. 43 yaşındaki vali, hem genç ve enerjik hem de güçlü bir imaja sahipti. Mükemmel şekilde bağlanmış mavi ve gri renklerde bir kravat, mavi bir gömlek ve gri klasik takım elbise içinde çok yakışıklı ve şık görünüyordu. Son derece zinde ve ciddi bir tavırla içeri girmişti. Peşinde bir grup yardımcısı vardı ve onlara insanın gölgesine dikkat ettiği kadar bile dikkat etmiyordu. Komutan, başını Whitney'e salladı. Eve şimdi yeterince yakın olduğundan adamın gözlerinin altındaki uykusuzluk izlerini görebiliyordu. Bu konuya şahsen ve hızlı bir şekilde dahil olmam gerektiğini düşündüm. Resmi açıklama konusunda halkla ilişkiler sorumlusu Chang'le görüştüğünü söylendi bana. Doğru, bu konuda ortak bir ifade kullanmamız gerekiyor, net ifadeler. Tamamen katılıyorum. Medya temsilcisi saat 8'de güncel bir ifade alabilir. Teğmen, Vali Bey, bu konuda hızlı ve kararlı hareket etmemiz gerekiyor. Ofisimin de her gelişmeden haberdar edilmesini istiyorum. Başını çevirerek stüdyoya baktı. Bu lanet karmaşayı kontrolümüz altında tutacağız. Bayan Furst'a halkın bilgisi için gerekli olduğuna inandığımızdan fazlasını vermeyeceğiz. Ona bir şeyler veren yalnız biz değiliz, dedi Eve. Farkındayım. Sesi aynı anda hem gür hem sakin çıkmayı başarıyordu. Bize fırlattıkları her şeyi gerektiği gibi karşılayıp geri atacağız. Bu konuda Chang'e güvenebiliriz. Bu konuda doğruca onunla ve vali yardımcısı Franco ile çalışacaksınız. Bilek ünitesine baktı ve kaşlarını çattı. Beni her gelişmeden haberdar edin, dedi. Ve sonra hazırlık odasına doğru ilerledi. Bu konuda iyi, dedi Whitney Eve. Güçlü, kontrollü ve ilgili görünecek. Bu saçma işin tüm New York'a dağılmaması için güçlü bir imaj çizmeye ihtiyacımız var. Bana göre bunun için yapmamız gereken masumiyet savaşçılarını bulmak ve onları durdurmak. O senin önceliğin zaten Teğmen, ama işimizin birden fazla katmanı var. Dedektif Holloway için cenaze töreni yarın saat 10'da. Resmi tören olacak. Seni de orada istiyorum. Evet efendim, orada olacağım. Bugünkü toplantı saat 1'e alındı. Git biraz uyu, diye ekledi Whitney. Kendi sırasını sağlamak için stüdyoya doğru ilerlemeden önce. Uzun bir gün olacak. Eve yatak odasına girdiğinde yatağa yüzüstü düşerek 3,5 saat uyudu. Bilek ünitesinin alarmı onu ısrarlı sinyaliyle uyandırmıştı. Karanlıkta sürünerek yataktan çıktı, tökezleyerek banyoya girdi ve 20 dakika boyunca çapraz jet başlıklı duştan akan sıcak suyun altında durdu. Yatak odasına döndüğünde Rourke yeni kalkıyordu. ''Uyandırdın mı? Yarım saat daha yatabilirdin sen. Ben iyiyim.'' Rourke, Eve'in yüzünü dikkatle inceledikten sonra başını salladı. ''Sen de bu sabah 4'te olduğundan çok daha iyi görünüyorsun.'' Ben duş alırken neden bize bir kahvaltı söylemiyorsun? Ama ben masamda bir çörek yiyecektim. Ne yazık ki fikrini değiştirdin, dedi Rourke banyoya girerken. Çünkü bedenin için gereken enerjiyi düzgün yiyerek alabileceğini hatırladın ve boğazından aşağı bir protein karışımı dökmemin günün için iyi bir başlangıç olmadığını, öyle yapmamdan hiç hoşlanmadığını da hatırladın. Güzel bir omlet harika olur, değil mi? Eve dişlerini sıkıp homurdandı ama Rourke çoktan duşa başlamıştı. Kahvaltı boyunca aç olduğu için yemek yemesi gerektiğini telkin etti kendisine. Rourke dahili evlinkinden Somerset'i arayıp McNabb'i sorarken hastanın güzel bir gece geçirdiğini duyduğunda biraz iyi hissetti. Biraz sonra McNabb'i elektronik bir tekerlekli sandalyede ofisine girerken gördüğünde hissettiği bütün iyimserlik kayboldu. ''Hey!'' Genç dedektifin yüzü biraz fazla neşeliydi. Ayağa kalktığımda bunlardan kesin bir tane satın alacağım. Harika. Koridorda hız yapmak yasak. McNabb sırıttı. Çok geç. Güncellenmiş raporları vermeye başlamadan önce Fini'yi bekleyeceğiz, diye başladı Eve. Kanal 75'teki sabah haberlerini izledik Teğmen. McNabb'in arkasından Eve'e bakan Peabody'nin gözleri epey donuk ve çaresizdi. Bence direkt başlayabiliriz. Benim bir kahveye ihtiyacım var. McNabb'i oyalaması için Rourke'a gözüyle işaret verdi ve baş parmağını mutfağa doğru salladı. Duyulmayacaklarından emin olduğu ilk yerde ''Bundan daha güçlü görünmen lazım'' dedi Peabody'ye. ''McNabb aptal değil. Biliyorum, ben iyiyim ama onu o salak sandalyede görünce kendime hakim olamıyorum. Durumunda hiçbir değişiklik yok. Doktorlar karıncalanma hissi gibi bir şey geleceğini söylemişlerdi. Hani ayağın uyuştuğunda ve geçmeye başladığında olduğu gibi sinirlerin geri geldiğini göstereceğini söylemişlerdi. Ama bir şey yok, hiçbir şey hissetmiyor. İyileşme süreçleri farklılık gösterebilir. Bütün bedenime maksimum doz yediğim olmuştu ve birkaç dakika boyunca hissizlik bile olmadı. Ama bir kere koluma ufak bir şok yemiştim ve saatlerce hiçbir şey hissedemedim. Çok korkuyor. Korkmuyormuş gibi davranıyor fakat aslında çok korkuyor. O öyle davranabiliyorsa sen de yapabilirsin Peabody ve onu geçici olarak da olsa o sandalyeye koyanlar konusunda bir şey yapmak istiyorsan kendini toplayıp işine odaklanman lazım. Biliyorum. Peabody derin bir nefes aldı ve omuzlarını dikleştirdi. Tamam, yapabilirim. İyi, o zaman önce kahveleri yapmakla başla. Eve mutfaktan çıktı ve ofisinin kapısında Feeney'i öylece dikilirken gördüğünde kala kaldı. Tekerlekli sandalyesinde oturan McNabb'e arkadan bakarken Feeney'in yüzünde çaresizlik, acı ve öfke vardı. Eve tam onu kendine getirecek bir ses çıkarmaya hazırlanıyordu ki Feeney kendini topladı. Yüzü düzeldi, kendine geldi. ''Bu da ne böyle?'' diye gülerek içeri girdi ve McNabb'e doğru ilerledi. ''Bana hasta numarası yapıyorsun gibi geldi. Bu konuda bile oynayacak bir şeyler bulmayı başardın ha? Harika değil mi? Ayağımın üzerinden ilk geçişinde seni dümdüz edeceğim. Baxter gelmek üzere. Kahve var mı?'' ''Evet.'' Eve başını salladı. ''Kahvemiz var.'' Saat 9:30'da takımına temel detayları vermişti. 9:45'te tüm boşlukları tamamlamış ve temel bir teori sunmuştu. Bu gruptaki insanlardan en az bir tanesi işlenen bir suçtan şahsen etkilenmiş. Büyük bir ihtimalle bir çocuğa karşı işlenen bir suçtan. Muhtemelen gruptakilerin çoğu da aynı durumda. Böyle bir şeye girişmek için benzer kafa durumlarına sahip olmak gerek. Üst düzeyde olsa da tam teşhis edemediğimiz elektronik yetenekleri var ve aralarında tıbbi konulara hakim birileri de olmalı. Ayrıca polisle ya da adalet sistemiyle de bir çeşit temas içinde olmaları lazım ya da her ikisiyle. Organizeler, açıklar ve medya hakimiyetleri var. Böyle bir grup kurduklarına göre, dedi Baxter. Evet, benzer kafa yapılarının olması lazım. Ama her zaman en az bir ya da iki tanesi sırf heyecan veya ciddi biçimde ruh hastası olduklarından girerler bu işe. Doğru. Sen grubun profiline uyan ciddi ruh hastaları konusunda bir tarama başlat. Nadine'le tekrar iletişime geçecekler diye devam etti Eve. Halkın ilgisini ve onayını istiyorlar. Ve de istedikleri olacak. Feeney kahvesinden sesli bir yudum aldı. Bu tam insanları saflara ayıran, sokaklarda tartışılmaya başlanan, tişörtlere baskıları yapılan türde bir konu. Medya trenini durduramayız. O yüzden yapabileceğimiz en doğru şey, onu kendi istediğimiz yönde ilerletmek. Nadine seninle ve McNabb'le de röportaj yapmak istiyor. Küfredebilirsin, diye ekledi Eve, tam Feeney öyle yapmaya başlarken. Fakat benim söylemediğim herhangi bir şeyi söylemiş olmazsın. Konu birimin medyayla işbirliği yapmamızın faydalı olacağına inanması. Böyle bir şeyi yayında konuşur muyum? Feeney fincanını masaya çarptı. Sence ekrana çıkıp dün olanlar hakkında, o çocuk hakkında konuşur muyum? Söyleyeceklerin insanların Holloway'e ne olduğunu anlamasına yardım edecek. Rourke sakin bir tonla konuşmuştu. İnsanların onu gerçekte olduğu gibi, İşini yapan iyi bir polis gibi görmesini sağlayacak. Adalet muhafızı olarak algılanmak istenen bir grup tarafından görev başında öldürülen bir polis gibi. Onu bir insan olarak görmelerini sağlayacaksın. Ben konuşmak isterim. McNabb tekerlekli sandalyenin içinde kapana sıkışmıştı. Ne kadar görmezden gelmeye çalışırsa çalışsın durum böyleydi. O sandalyede istese de istemese de oturmak zorundaydı. Ama sırf bu yüzden kendini bırakıp bebek gibi sarsaklaşmayacaktı. Yine de ömrünün sonuna kadar bu sandalyeye mahkum olma korkusu, karnında bir an bile dağılmayan bir buz parçası gibi duruyordu. Eğer insanlar dinlerlerse, beni vuranın Holloway olmadığını anlayacaklar. incelediği o bilgisayara virüs bulaştıran insanların beni vurduğunu anlayacaklar. Beni bu hale Holloway getirmedi ve kimsenin öyle olduğunu düşünmesini istemem. O yüzden ben röportaj yapmak istiyorum. Söylemek zorunda olduklarımı söylemek istiyorum. Eğer sen öyle istiyorsan... Feeney kahvesini tekrar aldı ve boğazındaki yumruğu dağıtır umuduyla tek yudumda hepsini içti. Öyle yapalım. Teşkilat bazı yazılı ifadeler çıkardı. Her ikinizin de okuması gerekecek. Eve masasına doğru gitti ve biraz da toparlanmak için kendine vakit verdi. Belirtmek istediğiniz bir şeye sansür uygulamayacaklar. Fakat yine de belli sınırlar içinde kalmanızı istiyorlar. Kullanacağımız dil çok önemli. NYPGT'nin bu konuda birlik içinde olduğunu göstermemiz gerekli. Nadine röportajları burada yapabilir. Tekrar onlara doğru döndü. Şimdi belki davamıza dönebiliriz. Bilgisayarlardaki virüsün nasıl bir şey olduğunu belirlememiz gerek ancak virüse karşı bir kalkan geliştirmeden bir şey yapamayız. Ben o konuda biraz çalıştım dedi Rourke ve teknik bir danışman çağırma özgürlüğü tanıdım kendime. Link'e döndü. Somerset, onu buraya yolla. Bunu önce bana danışman gerekirdi diye başladı Eve. Bu iş için özel becerilere ihtiyacın var. Feeney ve McNabb'in ise benden daha fazlasına ihtiyacı var. Ve benim de bir asistandan fazlasına ihtiyacım var. Bilgisayar ve teknoloji birimlerinde epey yenilikçi çalışmalar yapan biri mevcut. Ve ben onun sadakati ve güvenilirliği konusunda herhangi bir endişen olacağını sanmıyorum. Eve, açılan kapı eşiğine doğru baktı ve ağzı açık kaldı. Tanrım, Tanrı aşkına Rourke, bu iş için bir çocuğu kullanmayacağız. 14. ayrımın sonu. Sayfa 131. Devamı 15. ayrımda.